Üçüncü ayrım, sayfa 37. Kızılay Holding, İsmail Arı. Kızılay Başkanı istifa etmek zorunda kalmıştı. Hürriyet Gazetesi 7 Ekim 1999'da ve Kemal Demir gitti başlığıyla yayınladığı haberde ise Marmara depreminin ardından eleştirilerin odağında yer alan Kızılay Başkanı Kemal Demir'in istifa ettiğini duyurdu. Haberde Demir'in istifa süreci şöyle anlatılıyor. Asrın felaketi karşısında aciz kalan, 100 yıl öncesinin çadırlarını depremzedelere dağıtan Kızılay'ın 20 yıldır değişmeyen başkanı Kemal Demir sonunda istifa etti. Yaklaşık 20 gün önce Kızılay'ın merkez kurul toplantısında istifası kabul edilmemiş olan Demir, hükümet yetkililerinden de gelen eleştirileri ve çeşitli televizyon programlarındaki yayınları gerekçe göstererek arkadaşlarının aksi yöndeki ısrarlarına rağmen dün istifasını verdi. Demir kendisinin yıpratıldığını, yaşı gereği artık bunları çekemediğini, kendisine yönelik eleştirilerin Kızılay'ın daha fazla yıpranmasına neden olduğunu arkadaşlarına anlattı. Bunun üzerine Demir'in istifasına itiraz gelmedi. Marmara depreminden sonra Demir'e yönelik sert eleştiriler yapıldı ve kendisi dinozor olmakla suçlandı. Kemal Demir, Tempo dergisinde yayınlanan röportajda "Kimse bana git demedi ki gideyim" demişti. Kızılay'ın 20 yıldır değişmeyen genel başkanı Kemal Demir, depremzedelere dağıtılan çadırları "çadırlarımız TSE'ye uygundur" diye savunmuştu. Depremin ardından başlayan sağanak yağışta çadırlar su geçirdiğinde ise Demir, su geçirip geçirmediklerini bilmediğini söylemişti. O dönem Kızılay'da yaşananlara en fazla mercek tutan gazetecilerin başında Uğur Dündar geliyor. Dündar televizyonda yayınlanan Arena programında Kızılay depolarını deyim yerindeyse basarken Hürriyet gazetesindeki köşesinde de Kızılay'a dair şunları yazıyordu. Arena yayını yayın döneminin ilk programında Kızılay'ın merkez depolarındaki çürümüşlüğü görüntüleyerek Türkiye'yi sarstı. Bu depremin ardından Kızılay Genel Başkanı Kemal Demir istifa etmek zorunda kaldı. Kızılay'ın lojistik destek anlayışındaki köhnemişliğe kamuoyunun tepkisi sürüyor. Bu tepkilerin çağdaş, yeniden yapılanma başlayıncaya kadar süreceğinden hiç kuşkumuz yok. Cuma günü yine Ankara'daydı. Kızılay Genel Merkezi'ne giderek yeni başkan Profesör Doktor Yüksel Bozer'le görüştük. Sayın Bozer umduğumuzun aksine bizi son derece sıcak bir havada karşıladı. Profesör Bozer'i ziyaretimizin asıl nedenine gelince, kendisini Kızılay'da tıkır tıkır çalışan rüşvet tezgahlarıyla ihale yolsuzluklarını anlatan iki kişiyi de görüştürdük. Bunlardan biri yıllardan beri Kızılay'a çadır bezi satıyor. Firma sahibinin iddia ve itiraflarını dinlerken şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü bu çadır bezi üreticisi Kızılay çadırlarının çürüme nedeni olarak dokuma aşamasında iplik çalınmasını gösteriyor. Hatta bir seferinde ben de çalmak zorunda kaldım diyor. Bazı ihalelerde firmasına ait boş antletli kağıtlara kendisinin yerine teklifleri Kızılay yetkililerinin yazdığını ileri sürüyor. Hele sözü kendisinden istenilen rüşvete getirince dehşet içinde kaldım. Çadır bezi üreticisi zorla alınan rüşveti tüm ayrıntılarıyla Başkan Yüksel Bozer'e anlattı. O da notlar aldı. Bu iddiasını kağıda döktüğü takdirde konuyu derhal Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerine aktaracağını belirtti. Bu diyaloglar sürüp giderken Profesör Bozer'in yüzünü hemen fark edilen bir hayret ifadesi kaplamıştı. Çadır bezi üreticisi burada tümünü yazamadım ancak salı gecesi arenada ekrana getireceğimiz itiraf ve iddialarını bitirdikten sonra sözü eski bir Kızılay yöneticisi aldı. Bu bürokrat sahte belge düzenleyip çürük çadır bezlerini depolara soktu iddiasıyla kurum bünyesinden uzaklaştırılmış. Ama o asıl rüşvetçilerin başkaları olduğunu ve kendisini piyon gibi kullandıktan sonra harcadıklarını öne sürüyor. Ayrıca bu kişilerin skandala rağmen hala Kızılay üst yönetiminde görevlerine devam ettiklerini söylüyor. İddialarını sürdürürken neler anlatmadı neler. Örneğin bir çadır bezi üreticisinden alınan 25 milyar liralık rüşveti kimlerin banka hesabına yatırdığını, hangi yöneticilere elden kaç milyar lira teslim ettiğini bir bir açıkladı. Bunlarla yetinmeyip Genel Başkan Profesör Bozer'e rüşvet pazarlıklarıyla dolu teyp bantları dinletti, banka dekontları gösterdi ve tanık konuşturdu. Yazımın başında da belirttiğim gibi Profesör Yüksel Bozer hem ekibimize sıcak ilgi gösterdi hem de iddiaların üzerine derhal gitme sözü verdi. Uğur Dündar bu yazısından bir hafta sonra 17 Ekim 1999 tarihinde Hürriyet gazetesindeki köşesinde yine Kızılay'a dair şunları anlatıyor. Arena ekibinin Kızılay konusunda peş peşe ekrana getirdiği programların sergilediği fotoğraf çok net. Kızılay'a yıllardır egemen olan çağ dışı zihniyet bu güzide kurumda çürümeye hatta kokuşmaya neden olmuş. Kamuoyu artık Kızılay'da radikal bir değişim bekliyor. Bu gerçeği programlarımızın ardından arenaya yağan ihbarlardan anlıyoruz. Bunların bir bölümü çok ciddi ve mutlaka araştırılması gereken ihbarlar. Aynı duyumların hükümete de ulaştığını ve Kızılay'ı büyüteç altına alan Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerinin incelemeyi derinleştirerek yıllardır üst yönetimde görev alan bazı kişilerin görkemli mal varlıklarının kaynağını soruşturacaklarını umuyoruz. Kamuoyu özellikle multitrilyoner yaşamı sürdüren eski genel başkan Kemal Demir'in oğlunun Kızılay'la bağlantılı işler yapıp yapmadığını öğrenmek istiyor. Ayrıca Kızılay'a bağışlanan bazı gayrimenkullerin akıbeti merak ediliyor. Aralarında çok kıymetli taşınmazların bulunduğu bu bağışların nasıl ve kimler aracılığıyla değerlendirildiği de merak konusu. Uzmanlar gençler ve kadınlarla birlikte TÜSİAD'ın, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ve savaş halinde Kızılay'ın üstleneceği sorumluluklar da göz önünde bulundurularak Genelkurmay Başkanlığı'nın kurum yönetiminde mutlaka temsil edilmesi gerektiği görüşündeler. Kızılay Başkanı Demir ifadeye çağrılıyor. 20 yıl boyunca sürdürdüğü Kızılay Başkanlığı görevinden istifa eden Kemal Demir, istifasından yaklaşık bir ay sonra 19 Kasım 1999 tarihinde savcıya ifade verdi. 17 Ağustos depreminden sonra tüm okları üzerine çeken Kemal Demir ile Kızılay yöneticileri hakkında bir yıl önce yapılan çadır ihalesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kızılay Genel Müdürlüğü'nün 1998 yılında yaptığı çadır ihalesinde rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdullah Ayhan Şen, Kızılay eski genel başkanı Kemal Demir'in ifadesini aldı. Ankara Adliyesi'ne 19 Kasım akşamı saat 16'da gelen Demir, yaklaşık 1,5 saat boyunca soruşturma savcısı Abdullah Ayhan Şan'a ifade verdi. Savcı Şan'ın odasından çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Demir, ifadesinde 1998'de yapılan çadır ihalesiyle ilgili bilgilerini aktardığını söyledi. Demir, Kızılay yöneticilerinin üzerlerine atılan rüşvet iddiaları ile ilgili olarak şunları söyledi. Bir odada benim de aralarında bulunduğum 3-4 kişinin olduğu sırada rüşvet olayı olduğu iddia edildi. Bugüne kadar bu kişinin yüzünü hiç görmedim. Yalnızca televizyonda Arena programında yüzünü gördüm. 13 ay sonra bu olayı basında anlatıyor. Buradan adalete olan güvenimle ayrılıyorum. Demir ifadesinde savcı Abdullah Ayhan Şan'a görevini kötüye kullandığı yönündeki suçlamayı reddettiğine ve bugüne kadar tüm görev dönemi boyunca herhangi bir ihmal ve kasıtlı yanlış uygulama olmadığını da söyledi. Yargılanan 30 Kızılay yöneticisinden sadece 4'ü ceza aldı. Ardından Kızılay Başkanı Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Kızılay yöneticisi hakkında görevlerini kötüye kullandıkları ve ihmal ettikleri iddiası ile dava açıldı. Kızılay Başkanı Kemal Demir, eski Genel Sekreter Ahmet Kalkanoğlu, eski Başkan Vekili Nurettin Özdemir, eski Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Kurt, Türker Sanal ve Hasan Tahsin Kaplan 1 yıl 5 ay 15'er günden 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Davada kurumun teftiş kurulu başkanı İlyas Yılmaz ile müfettişler Yavuz Gülecek, Yüksel Mahir Aras, Ali Fuat Liman ve Ömer Taşlı hakkında ise 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istenirken, Kızılay Genel Müdürü Fatih Evren hakkında da 1 yıl 2 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak depremden 3 yıl sonra 17 Ocak 2002 tarihinde sonuçlanan davada yargılanan 30 Kızılay yöneticisinden sadece 4'ü ceza aldı. Mahkeme Kızılay yöneticilerinin görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak gibi suçlardan af kapsamına girdiğini belirledi. Sanıklardan Ferruh Güleç, Yaşar Bahçıvan, Hüseyin Çatan ve Necat Resuloğlu'nu ise rüşvet alıp verme suçundan 3 yıl 4 ay ile 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunda Kızılay 17 Ağustos depremi için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor 23 Aralık 1999 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Atilla Mutman, komisyon raporunu açıklarken 17 Ağustos depremi ve sonrası yaşananlardan bugüne kadar devlet yönetiminde bulunanları sorumlu tuttu. Depremin ardından yerel yöneticilerin yetersiz kaldığını ve depreme hazırlıksız olduklarını belirten raporda, oysa bölgenin kritik durumu nedeniyle en kötü olasılıkları hesap ederek böyle bir afet karşısında hazırlıklı olmaları ve etkin bir şekilde müdahale etmeleri gerekirdi denildi. Komisyon olarak bölgeye yapılan geziler sırasında felaketin üzerinden 15 gün geçmesine karşın yardım malzemeleri dağıtımı, depremzedelerin barınması gibi konularda eşgüdüm yetersizliğini gözlendiği kaydedilen raporda Kızılay'ın durumu da eleştirildi. Raporda Kızılay'ın eski genel başkanı Kemal Demir'in verdiği bilgilerin komisyon üyelerini tatmin etmediği vurgulanırken, Kızılay'ın hizmet ve üretim açısından yapması gereken çağdaş atılımı yerine getirmemiş olduğu gözler önüne serilmiştir. Ülkemizin neredeyse tümünün deprem kuşağında yer aldığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle deprem felaketinin çok geniş bir bölgede meydana gelmesine rağmen Kızılay'ın böyle bir afet sonrasında yeteri kadar çadır stokunun bulunmadığı mazeretine sığınması kabul edilebilir bir husus değildir. Kurumun işlevleri, yöneticilerin keyfilikleri ve sorumsuzlukları, vatandaşlarımızın da Kızılay'a karşı büyük tepkisine neden olmuştur ifadeleri yer aldı. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu ve Cumhuriyet Savcılığı'nın yanı sıra Başbakanlık Teftiş Kurulu da Kızılay'a dair inceleme ve çalışma yaptı. 9 Mart 2020'de Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Kızılay hakkında 7 ayrı yolsuzluk dosyasının yer aldığı raporu dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e teslim ettiği açıklandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporda tespit edilen 7 yolsuzluk şu şekilde sıralandı. 1. Kızılay yöneticilerinin yurt dışına çıktıklarında harcırahlarına sınır koymadıkları, özel harcamalarını harcırah kapsamında gösterdikleri, sınırsız yapılan harcamaların büyük çoğunluğunu yöneticilerin özel alışverişleri, yakınlarını da beraberlerinde götürerek lüks otellerde kalmaları ve özel gezilere ağırlık verilmesi. 2. Kızılay'a ait gayrimenkullerin değerinden düşük bedellerle yöneticilerin yakınlarına kiralanması. 3. Kurum içinde meydana gelen suçların emniyete ve savcılığa bildirilmeden kendi işlerinde halledilmesi. Kızılay yöneticileri personelin usulsüz işlemlerinde ve yanlış uygulamalarında olayı basına ve kamuoyuna taşımama adına suçun kapsamı ne kadar büyük olursa olsun ve savcılığa ya da emniyete haber verilmedi. 4. Kızılay'ın topladığı yardımlarda yapılan usulsüzlükler ve kamu kurumlarından Kızılay'a yapılan yardımlar düzenli olarak takip edilmedi. 5. Kızılay personelinin kendi yakınlarını kurum içindeki kadrolarda işe almaları, ayrıca derneğin uluslararası gençlik kamplarına kendi çocuklarını ve yakınlarını gönderdikleri iddiası. 6. Kızılay'ın 1998 yılında yaptığı çadır bezi ihalesindeki yolsuzluk iddiası. Bu iddia savcı Abdullah Ayhan Şan tarafından soruşturulmuş ve dava açılmıştı. 7. Kızılay'ın haç sezonunda yaptığı organizasyonlardaki yolsuzluk. 17 Ağustos'un ardından ortaya çıkan gerçekler. 17 Ağustos depreminin ardından TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun haricinde bir de TBMM Kızılay Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun hazırladığı raporda 13 Nisan 2000 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda yer alan bilgiler kan donduran türdendi. Raporda resmi belgelere dayandırılan bilgilere yer verildiği belirtilerek şunlar anlatıldı. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası Kızılay'ın Yalova Şubesi onlarca depremzede vatandaşa kefen bezi sattı. Kızılay Ayşegül Yılmaz adlı depremzede vatandaştan bir takım kefen bezi ücreti olarak 68 milyon 500 bin lira almış. Ayrıca Kızılay depremde ölenlerin yakınlarından cenaze yıkama ücreti olarak da 5 milyon lira aldı. Kızılay eski başkanı Kemal Demir başta olmak üzere birçok üst yöneticinin akraba, eş ve dostlarını kuruma aldıkları belgelendi. Raporda ismi yer alan ve Kızılay'da büro şefi olarak görev yapan Figen Lostar, Kemal Demir'in kızının görümcesi. Kızılay Genel Başkan Vekili Nurettin Özdemir'in ise bir yeğeni avukat Mehmet Serdar Özdemir ve bir de yeğeninin eşi memur Serpil Özdemir Kızılay'da görev yapıyor. Kızılay Genel Sekreteri Ahmet Kalkanoğlu ise akrabalarını kuruma yerleştirme konusunda ilk sıralarda yer alıyor. Kalkanoğlu'nun Kızılay'da yeğeni Hayati Kalkanoğlu müdür, yeğeni Özlem Kalkanoğlu memur, yeğeni Haldun Kalkanoğlu kontrolör, Mehtap Kordullu dayısının yeğeni, dayısının torunu, Hakan Günbulut memur belirlenebilen 5 akrabası yer alıyor. Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Kadir Kurt'un ise kızı Emel Kurt, dış yardımlar memuru, kız kardeşinin torunu Mehmet Tonyalı, muhtemet, kız kardeşinin gelini Denizay Tonyalı, sekreter, yeğeni Gönül Çatana Tonyalı, memur ve kız kardeşinin gelini Yasemin Tonyalı, memur olmak üzere belirlenebilen 5 yakın akrabası Kızılay'da çalışıyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra patlak veren skandallar silsilesi ise Kızılay'da hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor. Kızılay'da aradan yıllar geçmesine rağmen benzer skandallar yaşanmaya devam ediyor. 1999'daki depremde halka kefen bezi satan Kızılay, yaklaşık 24 yıl sonra 2023 yılında meydana gelen depremde ise çadır sattı. Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen Kızılay'da hala kıyak atamalar yapılıyor. Yandaşlar, akrabalar yüksek ücretlerle işe alınıyor. Kızılay lüks için, şatafat için hala dudak uçuklatan harcamalar yapıyor. Dönemin tanığı anlatıyor. 1999'da büyük eleştirilerin hedefinde olan, ortaya çıkan skandalların infiale neden olduğu Kızılay'ın o dönem yöneticiliğini yapanlardan çok az sayıda isim hayatta kaldı. Deprem felaketinin üzerinden 24 yıl geçtiği için hayatta kalan eski Kızılay yöneticileri de yaşlılığın getirdiği sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Depremin ardından Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Kemal Demir, 5 Ocak 2010 tarihinde yaşamını yitirdi. Ancak 1999 depreminde Kızılay Genel Merkez Kurulu üyeliği görevini yürüten ve deprem felaketinin ardından Kızılay'ın sözcüsü olarak kamuoyuna açıklamalar yapan, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fadıl Ünver o günleri hala çok net hatırlıyor. Bu kitap için röportaj talebimi kabul eden Ünver bir döneme ışık tutmak için tüm sorularımı hatırladığı kadarıyla yanıt verdi. Kızılay'da müfettişlik, genel müdür yardımcılığı gibi görevleri üstlenen, 1999 depreminden sonra Kızılay Başkan Yardımcısı olan Ünver ile uzun uzun konuştuk. Kızılay'a nasıl girdiniz ve hangi görevlerde bulundunuz? Kızılay'dan ayrılıp vakıflar genel müdürü oldum. Vakıflar genel müdürü iken o zaman Kızılay'ın 30 kişilik merkez kurulu vardı. Bu merkez kurulu da tüzüğe göre 7 kişilik bir yönetim kurulu oluştururdu. Ben vakıflar genel müdürü olduğum zaman Allah rahmet eylesin, dönemin Kızılay Başkanı Kemal Demir, senin burada geçmişin var, senin bu kurulda bulunman çok isabetli olur dedi ve beni 30 kişilik merkez kurulu listesine yazdı. Ardından fahri organlarında görev aldım Kızılay'ın. Bu şekilde çalışmalar yürütürken 1999 depremi oldu. 1999 depreminden sonra da Kızılay Başkan Yardımcısıydım, yani Kızılay'ın ikinci ismiydim. 1999 depreminde neler yaptınız? Depremin olduğunu nasıl haber aldınız? Depremin olduğu gün Kızılay olarak neler yaptınız? Depremi hepimiz büyük bir acıyla öğrendik. Hepimiz hemen Kızılay'ın Etimesut depolarına koştuk. Tırlara çadır ve battaniye yükledik. Seyyar mutfaklarımızı araçlarına yükledik. Ve Türkiye'nin en yoğun trafiği olan Ankara-İstanbul yoluna araçlarımızı çıkarttık. Fakat öyle bir yığılma oldu ki araçların gitmesi mümkün değil. Trafik kilitlendi. O zaman illerin valileri de kendi dertlerine düştüler ve gerekli tedbirleri alamadılar. Biz yine de Kızılay çadırlarını o bölgeye bir gün sonrasında ulaştırdık. Kızılhaç bile Kızılay'dan önce deprem bölgesine gitti yazılmış o dönem. Siz de evet Kızılay geç kaldı ama bunun nedeni karayolundaki yoğunluk tuttu mu diyorsunuz? Tabii çünkü o zaman inanılmaz bir trafik vardı, yollarda hareketlilik vardı. Deprem bölgesindeki nüfus ülkenin 1/3'üne tekabül ediyordu o zaman. Bölgede hareketlilik ve kaçış başladı. İnsanlar akrabalarına, yakınlarına kavuşmak için deprem bölgesine gitmek için yollara düştü. Gölcük'te askeri ordu evi çökmüş, askerler altında kalmış. Ben deprem bölgesini gezdim, binalar yerin içine girmişti. Allah bir daha göstermesin. Kızılay'ın depoları çok tartışılmış o dönem. Kızılay'ın depoları hurdalık denmiş. Hatta depoların fotoğrafları, o kötü hali gazetelerin manşetlerinde yer almış. Bunlara dair bir cevabınız var mı? O dönem Uğur Bey Dündar bir haksızlık yaptı. Türkiye'nin 30 küsur yerinde 1935'lerde yapılmış seyyar harp hastaneleri vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağı o dönemki yönetim tarafından tahmin edilmiş. Bu seyyar harp hastanelerinin yönetimi bekçileri bizdeydi ama tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına tahsis edildiği için biz bunların hiçbirine dokunamıyorduk. Ne çadırına ne aletine. Fakat şu da bilinsin, bu deprem münasebetiyle, Erzincan depremi münasebetiyle gelen malzemeler depolarda yer alıyordu meselesi, Kızılay içinde de çok büyük deprem yarattı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 47.